Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kâriya suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El-Kâri'a. Mel-Kâri'a. Ve mâ edrâke mel-Kâri'a. Yevme yekûnun nâsu وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Başa çarpıp patlak verecek olan kıyamet. Nedir o çarpıp patlak verecek olan? Sana o çarpıp patlak verecek olanı bildiren nedir? İnsanların her yana dağılmış pervaneler gibi olacakları gün ve dağların da etrafa saçılmış renkli yünler gibi olacakları gün. İşte kimin tartıları ağır basarsa artık o hoşnut olunan bir yaşama içindedir. Kimin de tartıları hafif kalırsa artık onun da anası hafiyedir. Onun ne olduğunu sana bildiren nedir? O oldukça kızgın bir ateştir. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Fahre Kainat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 11 Azar 1400, Hicri Kameri 26 Rebiyusani 1443 ve Miladi Takvimle 2 Aralık 2021 Perşembe. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamine, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Dünya Köleliğin Kaldırılması Günü ve Hud Torpidosu adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Sabah yayınımız önemli haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İranlı yetkili gaybi Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın yeni İran raporunun güncellenmiş normal bir rapor olduğunu söyledi. Emir Abdullayan, Batı iyi niyetle yaklaşırsa iyi bir anlaşma yolda dedi. Amerika'nın İran özel temsilcisinin yeni iddiasını Rusya kınadı. Hatipzade, Siyonist rejim nükleer müzakereleri baltalamak için yalan beyanlar yayınlıyor dedi. Türkiye'de Hazine ve Maliye Bakanı değişti, yeni Ekonomi Bakanı Nurettin Nebati oldu. Rusya'dan Biden'ın demokrasi zirvesine sert tepki geldi. Rusya, Amerika'ya demokratikleşmeyi bırakın, uluslararası hukuka bakın dedi. Şimdi haberler.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran sınır muhafızları ile Taliban arasındaki çatışmaların sona erdiğini duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Afganistan'ın Nimruz eyaleti ile İran'ın Sistan-Beluçistan sınır bölgesinde meydana gelen çatışmalarla ilgili olarak çıkan haberler konusunda yaptığı açıklamada, sınır sakinleri arasındaki anlaşmazlık, her iki tarafın sınır muhafızlarının koordinasyonuyla halledildi ve çatışmalar sona erdi dedi. Dün Afganistan'ın Nimruz vilayetine yakın Şegalek bölgesinde İran sınır muhafızları ile Taliban arasında bir yanlış anlama üzerine çatışma çıktı. Son yıllarda kaçakçılar ve teröristlerle mücadele etmek için İran'ın içinde Afganistan sınırından birkaç yüz metre uzaklıkta duvarlar inşa edildi. Bazı İranlı çiftçiler İran topraklarını terk etmeden bu duvarları aşmaları Taliban güçlerinin onların sınırları ihlal ettiğini düşünmesine sebep oldu. Olayın ardından Taliban güçlerinin ateş açmasına ise İran güçleri karşılık vermesi sonucu iki taraf arasında çatışma çıktı.
İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı nezdindeki temsilcisi Muhammed Rıza Gaibi, ajansın yeni bir İran raporunun İran'ın bildirdiği faaliyetleriyle ilgili güncellenmiş normal rapor olduğunu söyledi. Gaibi yaptığı açıklamada ajansın düzenli denetimlerini yaparak üyeleri bunlar hakkında bilgilendirdiğini söyledi. Rapora göre İran Fordo testlerinde %20 zenginleştirilmiş heksaflorür uranyum üretim için IR 6 santrifüjlerine gaz verilmeye başlanmışken ajansa da bu tesiste denetimlerini arttırma izni verilmiştir. Birkaç saat önce Uluslararası Atom Enerji Ajansı Fordo sahasında %20 zenginleştirilmiş uranyum heksaflorür üretmek için gelişmiş IR 6 santrifüjlerinin kullanıldığını duyurdu. İran Atom Enerjisi Kurumu yaptırımları kaldırılması ve İran halkının haklarının korunmasına yönelik stratejik eylem yasasının uygulanmasına paralel olarak geçen yıl Ocak ayından bu yana %20 ile zenginleştirilmiş uranyum üretmeye başladığını bildirmişti. Yasa İran Meclisi'nde Amerika'nın nükleer anlaşmadan yasa dışı olarak çekilmesine ve Avrupa ülkelerinin yükümlülüklerini yerine getirmemelerine tepki olarak kabul edildi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı dün gece yaptığı açıklamada Viyana'daki İran heyetinin mantıklı, güçlü, sağlam ve sonuç odaklı görüşmeler yürüttüğünü vurguladı ve Batı'nın iyi niyet göstermesi halinde iyi bir anlaşmanın mümkün olduğunu belirtti. İRNA Ajansı'na göre Emir Abdullahyan, Twitter'de Viyana görüşmelerinin yaptırımların kaldırılması öncelikli olarak ciddi şekilde sürdüğünü söyledi. Emir Abdullahyan, İran'ın Viyana'daki üst düzey müzakerecisi Ali Bagheri Keni ile günlük temas halinde olduğunu belirterek uzman görüşmelerinin devam ettiğini duyurdu. İran İslam Cumhuriyeti Siyasi İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bagheri Keni daha önce Twitter'de yaptığı açıklamada İran'ın baskıcı ve yasa dışı yaptırımların tam ve etkili bir şekilde kaldırılmasını müzakere etmeye, İran ile ticari ve ekonomik ilişkilerin normalleşmesini garanti etmeye kararlı olduğunu vurguladı. Bilindiği gibi daha önce Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönme amaçlı olarak Viyana'da 6 tur müzakere yapıldı. Ama Amerika'nın nükleer anlaşmanın ihyasıyla ilgili müzakerelerde İran aleyhinde yaptırımların devam etmesi dair ısrarından dolayı müzakerelerde bir ilerleme sağlanmamıştı.
Viyana'da yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili görüşmelerle aynı zamanda Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova Amerika'nın İran özel temsilcisinin yeni iddiasını kınadı. Zaharova dün Amerika'nın İran özel elçisi Robert Malley'nin yeni iddiasını kınarken Amerika'nın İran'a yönelik B planı gibi senaryoların Viyana müzakerelerini olumsuz etkileyeceği konusunda uyardı. Robert Malley geçen pazar günü BBC'ye verdiği mesajda Amerika'nın nükleer anlaşmadan yasa dışı olarak çekilmesinden bahsetmeden Viyana görüşmeleri başarısız olursa ülkenin daha fazla baskı politikası uygulamak da dahil olmak üzere diğer seçeneklere yönelmeyi içeren B planını uygulayacağını söyledi. Daha önce üst düzey Rus diplomat Moskova'da düzenlediği basın toplantısında yaptırımları kaldırmak için yeni bir Viyana görüşmesi turunun şimdiye kadar yapıcı olduğunu söyledi. İran İslam Cumhuriyeti İran halkının çıkarlarına hizmet eden adil bir anlaşmaya varmak için yeterli istek ve arzuya sahipti ve karşı tarafların yapıcı tavır almaları halinde bir an önce anlaşmaya varmaya hazır olduğunu birkaç kez bildirmiştir. Amerika'nın İran'a yönelik sert yaptırımlarını kaldırma müzakereleri pazartesi günü Viyana'da başladı.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Siyonist rejimin müzakereleri baltalamak için yalan borazanlığı yaptığını söyledi. Hatipzade Twitter hesabından yaptığı açıklamada, müzakere odasına tüm taraflar bağımsızlık ve görevlerini yapma sınavı ile karşı karşıyadırlar. Bunu yapmak için de başarılı müzakere vizyonunu zedelemek için ortaya atılan sahte haberler dikkate alınmamalıdır, dedi. Hatipzade yaşamı gerginliklere bağlı olan İsrail rejiminin bir kez daha işe koyulduğunu ve müzakereleri baltalamak için yalan borazanlığı yaptığını söyledi. Amerika hükümeti uluslararası kuralların aksine 2018'de Donald Trump'ın başkanlığı sırasında nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekildi. Amerika Başkanı Joe Biden yönetiminin göreve başlamasının ardından İran İslam Cumhuriyeti üst düzey yetkilileri Amerika'nın nükleer anlaşmaya taraf olmadığı gerçeğini hatırlatarak Washington'un öncelikle nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerine geri dönmesi gerektiğini vurguladı.
İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullah, yani dün Tahran'da Zimbabwe Dışişleri Bakanı Yardımcısı David Musabayan'la yaptığı görüşmede İran'ın Afrika ülkeleriyle gelişen ilişkilerdeki ciddiyetini vurguladı. Hüseyin Emir Abdullah, yani görüşmede İran hükümetinin Afrika ülkeleriyle ilişkileri geliştirmedeki ciddiyetine atıfta bulunarak tarım, makine ihracatı, petrokimya ürünleri satışı ve teknik mühendislik hizmetleri gibi çeşitli alanlarda yenilikçi yöntemlerle ticari ve iktisadi işbirliğinin genişletilmesi iki ülke ilişkilerinde mevcut kapasiteler arasında yer alıyor dedi. İran Dışişleri Bakanı yaptırımlara ilişkin tek taraflı ve hukuk dışı siyasetlere karşı koymak için Amerika ve bazı batılı ülkelerin baskıcı yaptırımlarına maruz kalan ülkeler arasındaki uluslararası forum ve kuruluşlarda işbirliğinin önemini de vurguladı. Zimbabwe Dışişleri Bakanı Yardımcısı da İranlı yetkililerle yaptığı görüşmeler hakkında bir rapor sundu ve ülkesinin Tahran'da Karma Ekonomik İşbirliği Komisyonu'nun 9. toplantısını yapmaya hazır olduğunu duyurdu.
İran Dışişleri Bakanlığı, Yemen'in başkenti San'a'da devrim muhafızları uzmanlarına ait sözde gizli bir karargahın hedef alındığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Yemen'in başkenti San'a'da devrim muhafızları uzmanlarına ait sözde gizli bir karargahın işgalci Suudi koalisyonu güçleri tarafından hedef alındığı yönündeki iddiaları yalanladı. Bu iddiaların mesnetsiz olduğunu dile getiren Hatipzade, İran İslam Cumhuriyeti ile Yemen arasında askeri irtibat söz konusu değil dedi. Hatipzade, bu gibi asılsız iddialar bölge ve dünya kamuoyunun dikkatini saldırgan ülkelerin işlediği cinayetlerden uzaklaştırmak için öne sürülüyor ifadesini kullandı. İran'ın Yemen'de hiçbir zaman askeri varlığa sahip olmadığını vurgulayan Said Hatipzade, benzer temelsiz iddialar saldırgan devletin Yemen konusunda stratejik bir hata yaptığı gerçeğini değiştiremez diye konuştu.
İngiliz Guardian gazetesi Suudi Arabistan'ın Yemen'deki Birleşmiş Milletler İnsan Hakları soruşturmasını durdurmaya çalıştığını belirtti. Gazete dün Arabistan'ın Birleşmiş Milletler yetkililerine Yemen'deki insan hakları soruşturmalarını askıya almaları için baskı yaptığını yazdı. Habere göre Arabistan Yemen'de herhangi bir insan hakları araştırmasını engellemek için çeşitli şekillerde lobi yürütüyor. Suudi rejimi geçen Ekim ayında da Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin bazı üyelerine Yemen'deki savaş suçlarıyla ilgili daha fazla soruşturma açılmasını engellemesi için baskı yapmıştı. Amerika Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer birçok ülkenin desteğiyle Mart 2015'ten bu yana Yemen'e askeri bir işgal ve Karadeniz hava kuşatması başlatan Suudi Arabistan ve müttefiklerinin Yemen'de başlattığı savaşta şimdiye kadar yüz binlerce Yemenli öldü ve yaralandı. Ve 4 milyon Yemenli evini barkını terk etmek zorunda kaldı. Suudi Arabistan'ın askeri saldırganlığı ayrıca Yemen'in altyapısının %85'inden fazlasını yok etti. Ülkeyi ciddi şekilde gıda ve ilaç sıkıntısına soktu.
İran Kimya ve Kimya Mühendisliği Enstitüsü öğretim üyeleri olan iki kimyager, Almanya Humboldt Vakfı'nın araştırma ödüllerini kazandı. İran Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İranlı kimyagerler Dr. Hamid Golmuhammedi Gane ve Dr. Tina Nagdi ödüllere layık görüldü. İranlı kimyagerlere verilen ödül ve araştırma bursları akıllı giyilebilir sensörlerin geliştirilmesi içindir.
Tahran'daki Birleşmiş Milletler Koordinatörü İran'da aşılamanın hızla uygulanmasının takdire şayan olduğunu bildirdi. Birleşmiş Milletler'in İran'daki yeni koordinatörü Stefan Prezner, Birleşmiş Milletler Günü münasebetiyle İran Dışişleri Bakanlığı'na düzenlenen bir etkinlikte yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Günü, Birleşmiş Milletler Bildirgesi'nin yürürlüğe girmesinin yıl dönümüdür ve İran, Birleşmiş Milletler ile olan işbirliğinin uzun tarihini gösteren bu bildirgeyi ilk imzalayan ülkelerdendir dedi. İran ve Birleşmiş Milletler arasındaki işbirliğine değinen Prezner, Birleşmiş Milletler 1950'den beri İran'da temsilciliğini açmış ve İran'da 18 koordinasyon ofisi örgütün İran ile kapsamlı işbirliğini gösteriyor dedi. Tahran'daki Birleşmiş Milletler yetkilisi İran'ın insani yardımın geliştirmesine önemli katkısının olduğunu ve İran'ın milyonlarca Afganlı mülteciye ev sahipliği yaptığını söyledi.
Amerika'nın ilk Omikron vakası Kaliforniya eyaletinde tespit edildi. Başkan Joe Biden'in sağlık baş danışmanı ve Amerika Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü direktörü Dr. Anthony Fauci, Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi. Fauci, Kaliforniya ve San Francisco Kamu Sağlığı Birimi ve Amerika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin Kaliforniya'da bir kişide Omikron varyantı tespit ettiğini bildirdiğini söyledi. Söz konusu kişinin 22 Kasım'da Güney Afrika'ya seyahat ettiğini ve 29 Kasım'da pozitif çıktığını belirten Fauci, hasta şu anda karantinada ve yakın temasla herkesle irtibata geçildi. Hastanın aşıları tam ve sağlık durumu şu anda iyiye gidiyor ifadelerini kullandı.
Öte yandan Türkiye'de son 24 saatte 355.252 COVID-19 testi yapıldı. 22.556 kişinin testi pozitif çıktı. 196 kişi daha yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada virüsler gribe yol açan influenza'daki gibi zamanla değişime uğrar. Bizim verdiğimiz mücadeleye ve değişen şartlara karşı virüs de hayatta kalma mücadelesi verir. Covid-19'da yeni varyantlardan endişe duyulabilir. Fakat salgının sonunun zayıf varyantlarla geleceğini unutmayın ifadelerini kullandı.
Türkiye'de Cumhurbaşkanı kararı ile görevden af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Nureddin Nebati atandı. Mart ayında görevden alınan Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın yerine Şahap Kavcıoğlu'nun atanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda yapılan bu değişiklikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz konusundaki duruşu doğrultusunda ekonomi yönetiminde eş düğüm sağlanmış oldu.
Türkiye ve Irak Genelkurmay Başkanları bölgedeki gelişmeler hakkında telefonda istişarede bulundular. Türkiye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Irak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Abdülemir Reşit Yaralı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Genelkurmay Başkanı'na yapılan açıklamaya göre Güler ve Yaralı güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundular.
Filistin yönetimi ırkçı İsrail'in Kalandiya Havaalanı arazisinde Siyonist Yahudiler için sitelerin yapımı konusunda uyarıda bulundu. Filistin Haber Ajansı Vefa'nın bildirdiğine göre Filistin yönetimi sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne dün yaptığı açıklamada Siyonist rejimin Kalandiya Havalimanı'nda işgal altındaki Kudüs'ün kuzeyinde bir yerleşim yeri inşa etme kararının bölgede ciddi gerginliğe yol açtığını söyledi. Ebu Rudeyne, Kalandiya Havalimanı'na yapılan işgal ve site çalışmaları 2012'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından tanınan Filistin hükümetinin egemenliğinin sembollerinden birine yapılmış bir saldırıdır dedi. Bu arada Mahmut Abbas'ın sözcüsü de uluslararası toplumun 2334 sayılı kararla yerleşim 2334 sayılı kararla yerleşimi kınadığını ve her türlü yerleşime karşı olduğunu açıkça belirttiğini atıfta bulunarak barış ve istikrar ancak Filistin halkının meşru haklarının tanınmasıyla sağlanabilir dedi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Amerikan Başkanı Biden'ın 9-10 Aralık tarihlerinde düzenlemeyi planladığı demokrasi zirvesine karşı zehir zemberek bir açıklama yaptı. Amerika ve Avrupa Birliği ülkelerinin demokrasi siciline eleştiriler yöneltilen açıklamada uluslararası sorunların çözümü için başka ülkelerin demokratikleştirilmesi yerine uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler şartıyla tesis edilen devletlerin egemen eşitliği ilkesinin pratikte tanınması çağrısı yer aldı. Biden'ın düzenleyeceği sanal zirve 110 ülkenin davet edildiği biliniyor. Davetler arasında Rusya veya Çin yer almazken Tayvan'ın davet edilmesi Pekin yönetiminin tepkisini çekmişti. Türkiye'nin de zirveye davet edilmemesi geçtiğimiz haftalarda tartışma yaratmıştı. Rusya Dışişleri Bakanı'nın açıklamasında ise Amerika'nın demokrasi neferi statüsüne sahip olamayacağı eleştirisi getirildi. Açıklamada bu tuhaf etkinliğin arkasındaki organizatörler ve destekçiler demokrasi ve insan hakları davasını ilerletmekte dünyaya liderlik ettiklerini öne sürüyorlar. Fakat Amerika, İngiltere ve Avrupa Birliği üyelerinin kendi ülkelerinin yanı sıra uluslararası alanda demokratik hak ve özgürlüklere saygı gösterme açısından sicili ve itibarı en hafif tabiriyle idealden uzak. Amerika ve müttefiklerinin kendileri de ifade özgürlüğü, seçim idaresi, yolsuzluk ve insan hakları konusunda kronik sorunlar yaşaması sebebiyle demokrasi neferi statüsü üstlenemeyecekleri ve üstlenmemeleri gerektiği açık denildi.
Ve Malezya hükümetinin Siyonist İsrail'i sporculara vize vermeye reddetmesi terör rejimi İsrail medyasının öfkesine ve hakaretine yol açtı.
Burası Tarhan Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın Haber Saati'ni dinlediniz.
Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Saddam rejiminin serdaş kimyasal saldırısındaki Batı'nın rolüyle ilgili. Terör mağdurlarının savunma derneği, İran'ın batısında bulunan sınır serdaş kentini dünyada insan hakları sembolü olduğunu belirterek, insanlığa karşı işlenen en büyük kimyasal saldırıda Saddam rejimine işbirliği yapan tüm kişiler, kurumlar ve hükümetlerin sorgulanması ve kınanması gerektiğini bildirdi. Terör mağdurlarının savunma derneği bu bağlamda yayınladığı bildiride serdaş kimyasal bombalamayı insan uygarlığının en parlak döneminde orta çağın gaddarlığını anımsattığını belirterek tüm kimyasal saldırı mağdurlarını anma günü olan 30 Kasım tarihinin kimyasal mağdurları, yaralıları ve kurbanlarını anmak için bir fırsat olduğunu belirtti ve Birleşmiş Milletler başta olmak üzere dünya liderlerini ve uluslararası kurumlarını kimyasal saldırı kurbanları ve kayıplarla ilgili Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve diğer uluslararası belgelerde belirtilen vaat ve taahhütleri yerine getirmek için etkin ve caydırıcı adımlar atmaya çağırdı. Irak Bas rejimi 28 Temmuz 1987 tarihinde Serdeşt'in 4 kalabalık bölgesini kimyasal bombalarla bombaladı. 119 sivil şehit oldu, 8000'den fazla insan zehirli gazlara maruz kaldı. Birinci Dünya Savaşı ve kimyasal silahları yasaklayan sözleşmesinin onaylanması ardından ilk kez kimyasal saldırıya uğrayan kent Serdeşt, Irak Bas rejimi tarafından dayatılan savaş sırasında 4 kez kimyasal saldırıya maruz kaldı. Uluslararası anlaşmalara göre kimyasal silahların kullanılması yasaktır. 1899 ve 1907 senetlerinin Barış Konferansı tarafından kabul edilen belgeleri, 1964 Nürnberg Mahkemesi statüsünün 6. maddesi, 1922 Washington Sözleşmesi'nin 5. maddesi, 1948 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 3. maddesi ve kimyasal silahların kullanımının yasaklanması konferansı kararları uyarınca bu silahların kullanılması yasaktır.
Aslında Avrupa ve Amerika'nın bu cinayetteki rolü sebebiyle uluslararası toplum bu suça karşı sessiz kalmayı tercih etti. Irak Bas rejiminin Serdeşt'e kimyasal saldırısı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin birçok üyesinin Irak tarafından kimyasal silahların kınanması için önerdikleri bildirinin Amerika tarafından veto edilmesi, İngiltere ve Fransa temsilcilerinin de oylamaya katılmamasından 9 ay sonra yaşandı. Aslında Irak'a kimyasal silah satan Avrupa ülkeleri bu cinayete herhangi özel bir tepki göstermediler. Üstelik bu cinayeti inkar bile ettiler. Yayınlanan belgeler dönemin Amerikan hükümeti dahil olmak üzere batılı devletlerin Saddam rejiminin İran'a karşı savaşta sarin gazı, sinir gazı ve hardal gazı gibi çeşitli kimyasal silahlar kullandığını bildiklerini gösteriyor. Fakat yine de ancak bu silahların yapımı için Irak ordusuna teknik yardım sağlamaya devam ettiler. Amerikan medyasının 26 Ağustos 2013 tarihinde yayınlanan bir araştırma makalesinde Amerikalıların 1983 yılın başından itibaren Irak'ın kimyasal silah kullandığına dair kesin kanıtları olduğu yer aldı. Amerika'nın 30 Aralık 2002 tarihinde Amerika'nın Irak'a saldırısından 3 ay önce de Washington Post gazetesi Reagan ve ardından baba George W. Bush'un Saddam rejimine zehirli kimyasallar ve biyolojik ölümcül virüsler satmayı kabul ettiğine dair belgelerin olduğunu duyurdu. Yayınlanan haberler kimyasal üreten 400'den fazla şirketin Irak'ı kimyasal silahlarla donatmada rolleri olduğu, bunların çoğunun Alman ve İngiliz olduğunu belirtiyor. Serdeşe yapılan kimyasal saldırı, Amerikan rejimi ve onun batılı kukluları tarafından yapılan korkunç ve ölümcül bir insan hakları ihlalini temsil ediyor. Bu yüzden İran İslam Cumhuriyeti savaş sırasında Irak'taki Bas rejimine kimyasal silah sağlayan bazı batılı şirketlere karşı bugüne kadar uluslararası mahkemelerde birkaç dava açtı. Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşların bu konudaki taahhüt ve vaatlerini yerine getirmeleri, Irak'ta Bas rejimiyle müttefik hükümetleri sorumlu tutarken benzer cinayetlerin tekrarını engellemesi umut ediliyor.
dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Firari Yemen hükümetinin Arabistan saldırısının beyhude olduğuna gelen geç itirafıyla ilgili. Yemen'in firari ve müstafi hükümeti, İstişare Konseyi Başkanı Ahmed Ubeyd bin Degar ve yardımcısı Abdulaziz Jobari ortak bir bildiri yayınlayarak Suudi Koalisyonu'nun Yemen'e saldırısının beyhude olduğunu ilk kez itiraf ederek, Suudi Koalisyonu'nun Ensarullah Hareketi ve ordu güçlerine karşı askeri seçeneğin yenilgiye uğradığını itiraf ettiler. Aslında Abdurrabbe Mansur Hadi başkanlığındaki Yemen'in müstafi ve firari hükümet yetkilisinin bu açıklamaları, yaklaşık 7 yıldan beri dış düşmana dayanarak kendi halkına karşı komplo kurup düşmanlık eden firari bir hükümetin tutumudur. Bu sözler diğer yandan Lübnan Enformasyon Bakanı George Gardahi'nin bakanlık görevine başlamadan önce söylediği sözlerdir. Arabistan'ın Yemen'e saldırıları 25 Mart 2015 tarihinde Kararlılık Fırtınası adlı hava saldırısıyla başladı. Ali Suud bu saldırıdaki bahanesi Abdurrabbe Mansur Hadi tekrar Sana'da iktidar yapmaktı. Fakat şimdiye kadar bu saldırganlığın üzerinden 6 yıl geçti ve 7. yılına girdi. Geçen 6 yılda direniş grupları Ensarullah ve Ulusal Kurtuluş Hükümeti önemli ve göz alıcı başarılar kazandılar. Aslında Arabistan'ın uşağı ve firari hükümetin söz konusu iki üst düzey yetkilisinin itirafı, uluslararası kurum ve bölgesel teşkilatların itirafı ardından geldi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve onun Yemen İşleri Özel Temsilcisi ve Amerika Başkanı Joe Biden de Arabistan'ın Yemen'e saldırısının abes olduğunu vurguladılar. Şimdi akla bir soru geliyor. Acaba neden Arabistan, George Gardahi'nin sözlerine sert tepki gösterirken diğer şahsiyet ve yetkililerin bu konudaki aynı açıklamalarını umursamadı?
Bazı çevreler bu soruya cevap olarak Arabistan'ın esasen bölgesel ve uluslararası şahsiyetleri yanıtlama güç ve kabiliyete sahip olmadığını savunuyorlar. Bu görüş Amerikalı ve uluslararası yetkililerle ilgili geçerli olabilir ama Arabistan'ın George Gardahi sözlerinin öfkeli olması ve medyada yansımayan sebebi Gardahi'nin kesin ve güçlü bir şekilde Hizbullah savunması ve Hizbullah ile Filistin direnişinin Siyonist rejimi saldırganlarına karşı direndiği gibi Yemen Ensarullah'ının da Arabistan'ın saldırganlarına karşı direndiğini söylemesidir. Ahmed Ubeyd bin Degar ve yardımcısı Abdulaziz Jobari, Suudi Arabistan'ın Yemen'deki hasmane hedeflerini tamamen geç fark ederek Yemen Savaşı'nın ilan edilen yoldan saptığını ilan ettiler. Aslında söz konusu ikilinin tutumu, müstafi ve firari hükümetin tutumu sayılır. Bu konuda önemli olan ise onların Arabistan'ın Yemen'e karşı milyarlarca dolar harcama yaparak başlattığı savaşta müstafi hükümet yetkilerini tekrar iktidara yapmak için değil, kendi hedeflerini gerçekleştirmek ve çıkarlarını sağlamak için savaş başlattığı gerçeğini şimdi fark etmeleridir. Yemen'in firari ve müstafi hükümeti yetkileri kendi halk ve milletine güvenmek yerine yabancı düşmana güvenmemek ve kendi ülke halkının isteklerine karşı hedefleri izlememek gerçeğini geç fark ettiler. Fakat direniş güçleri ve Ensarullah hareketi bu gerçeğin farkında olarak yabancı düşmanın saldırganlıklarına karşı durarak ülkenin çıkarlarını ve halkın güvenliğini sağlamaya çalıştılar. Zira onların savaş ve çatışmadaki düşmanları kendi vatandaşları değildi ve olmayacaktır. Bu arada firari ve müstafi Mansur Hadi hükümetinin söz konusu iki yetkilinin bu geç gelen itirafının Yemen ordusu ve halk komite güçlerinin Marib'de büyük ilerlemeler kaydettiğini ve Hadi güçlerinin Doğu ve Orta Elbalkin'de birçok mevzisini kaybettiği bir dönemde geldiğini de unutmamak gerekir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 11 Azer 1400, Hicri Kameri 26 Rebiyusani 1443 ve Miladi 2 Aralık 2021 Perşembe. Yüz yıl önce bugün Hicri Şemsi takvimli 11 Azer 1300 yılında İran'da mücadeleci, mücahit, din alemi Mirza Kuşekhan Cengeli, İran'ın dönem diktatörü Rıza Han tarafından şehit edildi. Kuşekhan gençken dini okullarda eğitim gördü ve bu alanda zirveye ulaştı. O ardından özgürlükçü gruplara katıldı ve başlattığı mücadele sürecini sürdürmek için Tahran kentine gitti. Mirza Kuşekhan 1. Dünya Savaşı sırasında İran'ın o dönemdeki olumsuz şartları ve İran topraklarından yabancıların işgali altında olduğunu dikkate alırken İstanbili düşüncesine katılarak askeri teşkilat oluşturmakla istibdat düzeni ve sömürgecilere karşı mücadele sürecini başlattı. 1919 yılında İngiltere-İran arasında imzalanan bir anlaşma uyarınca İngilizlerin İran'daki nüfuzunun daha da artırması planlandı. Ancak bu anlaşmanın kurulması başta Mirza Kuşekhan'ın liderliğini yaptı. Orman hareketi ve yabancı unsurların İran'daki müdahalelerine karşı olan hareketlerinin kurulması zeminini oluşturdu. Gerçi Kuşekhan ilk başlarda göz alıcı zaferlerin altına imza attı. Ancak daha sonraları devlet güçleriyle girdiği çatışmaların ardından eski Sovyetler Birliği ve İngilizlerin komplolları ve hareket üyeleri arasındaki tefrikalar sonucu Kuşekhan güçleri dağıldılar. ...925 yıl önce bugün Hicri Kameri 26 Rebiyusani 518'de İran'da İsmailiyan hükümetinin kurucusu Hasan Sabbah vefat etti. Yaklaşık Hicri Kameri 445'te Kutsal Kum şehrinde doğan ve çocukken ailesiyle birlikte Tahran'ın güneyindeki Rey şehrine giden Hasan Sabbah bu şehirde İslami ve Şia ilimlerini okudu. Ancak gençliğinde İsmailiyan mezhebine yöneldi. Hicri Kameri 483'te İran'ın kuzeyindeki Kazvin yakınlarındaki Salam Alamut Kalesi'ni ele geçirdi ve İran'ı yöneten Selçuklu hükümetine karşı bir ayaklanma başlattı. Sabbah liderliğindeki İsmailiyan hükümeti Kuzeydoğu, Güney ve hatta İran'ın merkezindeki kalelere ve çeşitli yerlere ele geçirerek birçok Selçuklu liderini öldürdü. Hasan Sabbah, İlahiyat, felsefe, astronomi dallarında bilgi sahibiydi ve ayrıca müritleri için kitaplar yazdı. ...978 yıl önce bugün Hicri Kameri 26 Rebiyusani 465'te Müslüman matematikçi, hekim ve filozof Eynul Zaman Gattan Marvazi, günümüz Türkmenistan'da bulunan eski Horasan kentlerinden Merv'de dünya geldi. Matematik, felsefe, edebiyat ve dini ilimlerde büyük maharete sahip olan Marvazi, daha çok hekimliğe ilgi duyardı. Merv'de hekimlik yapan Marvazi birçok kitap kaleme aldı ki, bunlardan matematik bilimi dalında önemli bir eser olan Galaksi Bilimi adlı kitaba değinebiliriz. ...80 yıl önce bugün Hicri Kameri 26 Rebiyusani 1363'te İranlı hekim ve fakih Aseyd Muhammed Hasan Hüseyin'i Guçani, İran'ın kuzeydoğusundaki Guçan kentinde vefat etti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Hazırları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Arınç Erdoğan konuşmuyor demişti. Ömer Çelik Cumhur İttifakı'nın adayını açıkladı.
Karar.
Erdoğan 6-7 Aralık'ta Katar'a gidecek.
Yeni Asya.
Asgari ücret görüşmeleri bu yıl erken sonuçlanabilir.
Şimdi ise hafta içi köşe hazırları. Emre Kongar, 30 Kasım tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde "İnsanları ne zamana kadar aldatabilirsiniz?" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Önce hemen belirtelim ki bir kişiye inanmanın, güvenmenin temel mekanizması bilişsel tutarlılık denilen bir mekanizmadır. Eğer bir kişiyi çok seviyorsak, sayıyorsak, ona çok güveniyorsak, onun söylediği yalanları da görmeyiz. Görsek de algılamayız. Algılasak da bu davranışını haklı kılan gerekçeler uydururuz diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Ne zamana kadar? Ona karşı duyduğumuz sevgi, saygı ve bu sevgi ve saygının yol açtığı güven duygusu yok olana kadar. Sevgi ve saygının, güvenin çeşitli kaynakları vardır. Birinci kaynak kişinin kendisidir. Kendisine sevgisi, saygısı olmayan, kendine güvenmeyen insan kimseyi de sevmez, saymaz ve kimseye de güvenmez. Bu nedenle de güvenilmez insanlar kendilerine sevgisi, saygısı olmayan, kendilerine güvenmeyen insanlardır. Dönekler, dal kavuklar bunlar arasından çıkar. İkinci kaynak karşımızdaki kişidir. Karşımızdaki insanın bizimle ilişkisi çok önemlidir. Anne, baba, kardeş, amir, memur, patron, işçi, komşu, akraba gibi öğeler bu sevgi ve saygıyı dolayısıyla güveni etkiler. Karşımızdaki kişinin geçmişi de çok önemlidir. Daha önceki eylem ve söylemlerinin tutarlı ya da tutarsız olması ve dürüstlüğü ya da yalancılığı gibi öğeler karşımızdakine duyulan sevgiyi, saygıyı ve güveni etkiler. Bizimle ilişkisinden bağımsız olarak bulunduğu yerden, mekan, mevki gibi pozisyonundan gelen öğeler de önemlidir. Görevleri, yetkileri, sorumlulukları, hesap verebilirliği, o pozisyonda yaptıkları ve yapmadıkları, başkalarına karşı tutum ve davranışları gibi öğeler ona bakışımızı ve duygularımızı etkiler. Karşımızdakinin imajı da çok önemlidir. Toplumdaki ve çevresindeki imajı, başka insanların ona bakışları, sevilmesi, sayılması ve güven duyulması gibi öğeler önemlidir. Üçüncü kaynak karşımızdaki kişiyle bizim aramızdaki çıkar ilişkileridir. Aramızda çıkar çatışması olan kişilere karşı duygularımız ve davranışımız genellikle olumsuz olur. Öte yandan karşımızdakinden çıkar beklentimiz varsa o da bizim duygularımızı ve güvenimizi etkiler. Karşımızdakinin bizden bir çıkar beklentisi varsa bizden çıkar beklentisi olanlara karşı güven duymak daha zordur. Peki bir lider insanları ne zamana kadar aldatabilir? Yani lidere duyulan güven ne zaman biter? İşte asıl soru buradadır. Seçmenlerin, taraftarların, takipçilerin, destekçilerin güvenlerinin bittiği, artık aldatamayacakları nokta nedir? O nokta insanların güvenlerinin birden çok kez sarsıldığı, yani sürekli olarak kandırıldıkları, aldatıldıkları ve zarara uğratıldıkları noktadır. Liderine güvenerek sürekli zarar gören, sürekli ziyan eden hiçbir insan ona artık inanmaz, güvenmez. Bu nedenle siyasal açıdan halkını uzun dönemde sürekli aldatan, sonunda yoksulluğa mahkum eden hiçbir siyasal lider, inandırıcılığını ve kendisine duyulan güveni sürdüremez.
İbrahim Kiraz, 30 Kasım tarihli Karar Gazetesi'nde CHP'nin helallaşma, sancıları başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Kılıçdaroğlu'nun ilk olarak Karar TV'de yaptığı muhafazakarlarla helalleşmeliyiz çıkışı üzerine başlayan tartışma görülen o ki, muhafazakar kesimden ziyade sol seküler kesimde yankı buldu. Her ne kadar CHP liderinin bu yolda ısrarla devam ettirdiği açıklamaları Cumhuriyet, Sözcü gibi gazetelerde yer bulmamış olsa da konu hakkındaki tartışmayı da sürdürenler, daha doğrusu bu açılım girişimine itiraz edenler, bu ekseriyetle sol kesimin aydınları diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Mevcut siyasi iktidarın sözcüleri ve yeni iktidarı destekleyen kalemler de şiddetle eleştiriyor bu çıkışı tabii ama CHP tabanı adına söz söyleme iddiasındaki belirli bir zümrenin tepkisi veya direnişi daha manidar olsa gerek. Çünkü iktidar kanadı dindar muhafazakar seçmen tabanının ayartılma çabası olarak görüyor söz konusu girişimi. Bunu etkisizleştirmek istemeleri de anlaşılır bir durum. Ne var ki diğer kesimin itirazı ana muhalefet partisi yönetiminin uzunca bir süredir devam ettirdiği ve özellikle yerel seçimde önemli bir başarı sağlamış olan siyasi stratejisi bakımından anlaşılır bir tutum değil. Nasıl açıklamalıyız bu durumu? Adı geçen zümre CHP'nin başarılı olmasını engellemek niyetiyle hareket etmeyeceğine göre bunun akla uygun iki sebebi olabilir. İlki parti tabanının böylesi bir yaklaşıma sıcak bakmayacağı varsayımıyla karşı tarafla barışma çabasını siyaseten yanlış buluyor olmaları. İkinci ihtimal eskiden kalma ideolojik reflekslerin yanı sıra ülkedeki kutuplaşma ortamının etkisiyle düşman olarak gördükleri karşı tarafla barışma fikrine duygusal motivasyonla itiraz etmeleri. Bu muhtemel sebeplerin yanı sıra söz konusu grupların Kılıçdaroğlu yönetiminin siyasi çizgisini benimsememiş olmaları da bir başka izah olarak düşünülebilir. İzlenen politikaların partiyi sağ kaydıracağını düşünmeleri belki. Bir anlamda CHP'ye merkez parti kimliği verebilecek bir yola girilmesini doğru bulmamaları, partinin her halükarda eski kimliğini muhafaza etmesini arzu etmeleri. Zaten geçmişte bir takım yanlışlar yapılmış olduğunu da kabul etmemeleri. CHP'nin yakın zamana kadar toplumun geniş kesimlerini kucaklayacak bir politik yaklaşımdan uzak durmasını kusur saymamaları. Askeri ve sivil bürokrasi üzerinden sağlanan ideolojik iktidarın yeterli görülüp demokratik mekanizmalar yoluyla siyasi iktidarı elde etmenin küçümsendiği Jacoben anlayıştan kopmamış olmaları. Yani geniş toplum kesimlerini kucaklayacak bir siyaset yerine dindar muhafazakar kesimlerin ileride bir gün hatalarını anlayıp doğru adrese gelmelerini sağlayacak bir siyasete inanmaları.
Faruk Çakır, 30 Kasım tarihli Yeni Asya gazetesinde vergi ve ceza zammı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Resmi gazetede yayınlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın vergi usul kanunu genel tebliğine göre yeniden değerleme oranı %36.2 olarak belirlenmiş. Bize ne diyenler olabilir. Şu bakımdan herkesi ilgilendirir. 2022'de motorlu taşıtta vergisi, trafik cezaları, ehliyet ve pasaport harçları, yurt dışından getirilen telefonlara uygulanan harçlar %36.2 nispetinde artacak diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Arabam yok, ehliyet almaya niyetim yok, pasaport da almayacağım, telefonunda yerlisi olur diyerek bu zamlar beni teğet geçer diyenler acaba haklı olabilir mi? Haklı olamazlar çünkü bu zamlar bir göstergedir ve dolaylı olarak başka zamları da tetikler. Devlet kendi verdiği hizmetler ve kestiği cezalar için bir önceki yıla göre %36'dan fazla zam yapıyorsa, o yerde enflasyonun %20 olduğuna kim inanır? Nasıl ki benzine ne kadar zam gelirse gelsin ben hep 50 TL'lik alıyorum diyenler uzun dönemde zarar ettiklerini anlıyor, bu zamlar da aynı şekilde hal ve gidişin iyi olmadığını gösterir. Tabii ki bu rakamların düşülmesi ihtimal dahilindedir. Tahmin edilmiyor ama velev ki düşürülsün, fiyat artışlarının resmi rakamlardan çok daha yüksek olduğu ortada. Mesela 2022'de yurt dışından cep telefonu getirip kayıt altına almak isteyenler bu işlem için 2772 lira ödemesi icap edecek. Yurt dışından telefon getirecek kadar parası olan ödesin, bana ne mi denilsin. Uzmanlar yeniden değerlendirme oranını şöyle tarif ediyor. Türkiye'de vergi sisteminde önemli bir yeri olan yeniden değerlendirme oranı, bazı vergi artışları, maktu harçlar, damga vergisi, trafik para cezaları, pasaport ve diğer değerli kağıt bedelleri ile emlak vergisi gibi pek çok vergisel unsurun belirlenmesinde temel oran olarak kullanılıyor. Ayrıca kamu ve özel kesimdeki bazı sözleşmelerde uygulanacak bedel, kira, ödeme ile ilgili artış oranı olarak da yeniden değerlendirme oranı referans olarak alınıyor. Bir başka tarife göre yeniden değerlendirme oranı, yeniden değerlendirme yapılacak yılın Ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yurt içi üretici fiyatları endekslerine YÜFE meydana gelen ortalama fiyat artışı oranıdır.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Farsi'de Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Farsi'de Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Farsi'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünya köleliğin kaldırılması günü.
Değerli dinleyiciler, Dünya Köleliğin Kaldırılması gününde sizlere özel bir program hazırladık.
Bu sohbetimizde kölecilik ve köleliğin tarihi ve konumu hakkında konuşacağız.
İnsanı hür ve özgür yaratan Allah'ın adıyla kimseyi kimsenin kölesi yapmayan hiçbir mahluku kendine ibadet yapmaktan gayrı bir hedef uğruna yaratmayan Allah'ın adıyla sohbetimize başlıyoruz.
İnsanı zor günler için yaratan, onu diğerlerini iyilik yapmak ve köleleri özgür bırakmak için yaratan Allah'ın adıyla sohbetimize başlıyoruz.
Tarih boyunca ilahi emirlere karşı gelen, kibirli savurganlıkları ve aşırı istekleriyle başkalarını görmezden gelen insanlar her zaman olmuştur. Çağdaş dünyamızda bilgi ve kavrayıştaki tüm ilerlemelere rağmen hala bu kibirli insanlar ve bu zannettikleri üstünlüğü elde etmek için her türlü maceraya atılan insanlar ve hükümetler bulunmaktadır.
Tarihteki en bilinen maceralardan biri de Christoph Kolomb olarak bildiğimiz insanın macerası ve Amerika'nın keşif hususudur. Ama milyonlarca insanın yaşadığı bir ülkeyi yeniden keşfetmek gerçekten mümkün mü? Tabii ki hayır.
Kolomb günümüz Amerika'ya ayak bastığında yerliler onu ve arkadaşlarını cömertlik ve nezaketle karşıladılar. Ancak bu iyiliğe verilen cevap yıllarca süren savaş, katliam, cinayet ve yağmadan başka bir şey olmadı. Yerli Amerikalılar kısa süre sonra İngiliz birlikleri tarafından katledildi. Yerlilerin yok edilmesinden sonra işgalciler için büyük ve neredeyse bakir bir toprak kaldı. Ancak bu topraklar doğal kaynakları sömürülebildiğinde onlar için karlı bir kaynak haline gelebilirdi. Bu da emek ve iş gücü olmadan mümkün olmayacaktı. Bunun en iyi yolu ise ucuz ve beleş iş gücü bulmaktı.
İngiliz işgalcileri bu bedava iş gücünü elde etmek için kölelik sistemini seçtiler ve donanmalarının da yardımıyla bunu o kadar genişlettiler ki 200 yılda İngiliz tüccarlar dünyanın en büyük köle tüccarları haline geldiler. İngiliz hükümeti Afrika'da resmen özgür insanları avlayan ve onları Amerika kıtasındaki İngiliz kolonilerine köle olarak ihraç eden bir şirket kurdu. Böylece 1500 ila 1800 yılları arasında yaklaşık 15 milyon özgür insan Amerika'ya köle olarak götürüldü.
Köle taşıyan gemiler dünün özgür insanlarının ve bugünün kölelerinin ikinci kabusuydu. Bu gemilerde köleler güvertenin altındaki boşlukta ve depolarda birbirine zincirlenmiş ahşap zeminlerde yatıyorlardı. Kalabalık, pis koku ve su eksikliği, yiyecek ve hatta nefes almakta bir zorlanmalar, bazen 6 hafta süren yolculukta birçok kölenin ölmesine neden olan etkenlerdi.
Amerika Birleşik Devletleri'ne varır varmaz piyasada köleler satılırdı ve bu onların üçüncü kabuslarının başlangıcıydı. En ufak bir bahaneyle son derece vahşi ve insanlık dışı davranan sahiplerle karşı karşıya kalan bu kölelerin en ufak bir hatasının veya efendinin memnuniyetsizliği onların hayatlarına mal olabilirdi. Herkes efendilerini kölelerinin hayatının sahibi olarak görüyordu ve kölenin öldürülmesi sahibine herhangi bir cezayı da beraberinde getirmiyordu. Bir köle kaçarsa elleri kesilir ve sonra yaralı elleri sıcak ziftle bastırılıp asılırdı. Bir işkence şekli olan bu cezalandırma şekline linç denirdi. 400 yıllık Amerikan köleliği sırasında binlerce masum insan bu linçe maruz kaldı. Bu Amerika'da kölelerin maruz kaldığı acımasız ve insanlık dışı cezalardan sadece biriydi.
Sonunda 1862'de yüzyıllarca süren siyahi cinayeti ve sömürüsünden sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin 16. Başkanı Abraham Lincoln köleliğin kaldırılması yasasını kabul etti. Fakat Lincoln'u kölelerin kurtarıcısı olarak kabul edebilir miyiz? Lincoln bunu siyahi insan haklarını geri getirmek için mi yaptı? Orası bir muamma.
Lincoln tüm beyaz Amerikalılar gibi ırk ayrımcılığının kabulü konusunda hiçbir şüphesi yoktu ve şöyle düşünüyordu. Beyazlılar ile siyahiler arasında sosyal ve siyasal eşitliğin taraftarı olmadım ve olmayacağım da. Hatta beyazlar ile siyahlar arasında doğal bir farklılığın olduğunu, bunun da onların sosyal ve siyasal olarak eşit seviyelerde olduğunu engellediğini söylüyorum. Mecburen bunlardan biri daha iyi bir konumda ve koşulda olmalıdır. Ben de herkes gibi bu üstünlüğü beyaz ırka veriyorum.
Bununla birlikte bu ırkçı fikirlerle, Abraham Lincoln'un kölelerin kurtuluşu için insani güdülerle çalışması pek olası görünmüyor. Bir mektubunda açıkça şöyle yazmışlar. Birliği koruyorum, hiçbir köleyi özgür bırakmadan birliği koruyabilseydim yapardım. Kölelik ve renk ırkı hakkında yaptığım her şey bu yüzdendir. Birliğin korunmasına yardımcı olabileceğini düşündüğüm içindir.
Bir başka konuşmasında köleliğe karşı mücadelesini sistemin Amerika için yarattığı sorunlara bağladı. Burada sorulması gereken soru şu ki, kölelik sistemi Amerika Birleşik Devletleri için ne gibi bir tehlike arz etti? Bu sistem neden artık Amerika'ya fayda sağlamadı? Cevabı bulmak için bu yasanın geçmişine kadar geçen yıllara Amerika Birleşik Devletleri tarihine dönmek gerekir.
Fransa ile savaşından sonra İngiltere ekonomik olarak iyi durumda değildi ve Amerika dahil olmak üzere sömürgelerine verilen zararı telafi etmek için daha fazla vergi talep etti. Ancak Amerikalılar bu vergileri meşru görmedi ve ödemeyi reddetti. Bu, Amerika Birleşik Devletleri ile İngiltere arasındaki savaşın alevlerinin yükselmesine neden oldu ve bir yıl sonra 1776'da Amerikalılar nihayet İngiltere'den bağımsızlıklarını ilan ettiler. Amerika eyaletinin kuzey ve güney olmak üzere iki cephede karşı karşıya gelmesi uzun sürmedi.
Güney eyaletleri bir bakıma kuzey eyaletlerinin bir kolonisi sayılırdı. Güney eyaletlerinde ekonomi tarıma dayanırken, kuzey eyaletlerinde ekonomi daha çok sanayiye dayanıyordu. Sanayi devriminden sonra kuzey eyaletleri artık fabrikalarını makineleştirerek ücretsiz çalışan ve ucuz emeğe ihtiyaç duymadılar. Ancak güney eyaletleri geniş tarım arazilerinde çalışmak için hala bu iş gücüne ihtiyaç duyuyordu. Bu yüzden köle almaya ve köleciliğine devam etmek istiyordu.
Tarımın ve köleliğin gelişmesi güney eyaletlerinin sahiplerini çok güçlü kıldı ve kuzeyliler, güneylilerin güneydeki üstün konumlarını ve hakimiyetlerini pekiştirmelerine yol açan bir isyandan korktular. Güneyliler güçlü adamlar olan kölelerini savaşmak için kullandılar ve neredeyse zaferin eşiğine geldiler. Bu bağlamda Lincoln, köleliğin kaldırılması yasasını geçirmeye karar verdi. Bu yasa aslında Lincoln için bir savaş aracıydı. Köleler özgürlük umuduyla güneyden kuzeye gruplar halinde kaçtı ve bu güneylilerin yenilgisine yol açtı. Thank you.
Fakat savaşın bitiminden sonra serbest ve özgür bırakılan köleleri ne oldu? 400 yıl sonra Amerika'dan başka bir vatanları var mıydı? Bu topraklarda kalacakları bir evleri, barınacakları ya da para kazanacakları bir işleri var mıydı? Çocuklarını besleyecek ya da yetiştirecek yiyecekleri var mıydı? Köleliğin sonu yerinden edilmenin, çaresizliğin ve köle açlığının başlangıcıydı. Amerikalıların ırkçı düşüncesi, siyahilerin uygun bir sosyal statüye sahip olmamasına, beyaz işçiler için bir tehlike olarak görmesini ve onlara müsamaha göstermek istememesini neden oldu.
Siyahileri hayatları boyunca pratik olarak hayvan olarak kullanan nesiller boyu süregelen insanların siyahileri komşu veya ortak olarak görmelerini nasıl bekleyebiliriz? Bu fikirler ayrım yasalarının uygulanmasına kadar ileri gitti. Jim Crow yasaları olarak bilinen ve bu ayrımcı yasalara göre siyahi ve beyaz ırklar tüm sosyal alanlarda birbirinden ayrılmıştır. Beyazlar siyahilerin su musluklarından bile su içmedi ve siyahilerin de beyazların musluklarından su içmelerine izin verilmedi.
Yüzyıllar sonra Amerika'da ırkçılık şiddetle devam ediyor ve beyaz olmayan Amerikalılar karşılaştıkları baskı yüzünden hala eziyet çekiyorlar. Kölelik sona ermiş gibi görünüyor ancak gerçek şu ki günümüzün özgür renkli tenli insanları ırkçılığın sayısız sorunuyla boğuşmaya devam ediyor. Bu insanların güvenliği hükümet güçleri tarafından bile tehdit ediliyor.
Bugün insanların köleliğin sonunu kağıt üzerinde ilan etmesinden bu yana neredeyse 200 yıl geçti. Ancak bugün dünyamızda sadece siyahiler değil, tüm ırklar ve renkler, cinsiyetler ve yaşlardan tüm insanlar köleleştirilebilir. Antikölecilik örgütlerinin sağladığı bazı istatistiklere göre şu anda yaklaşık 24 milyon insan kölelik içinde yaşıyor. Evet, kölelik bitmedi, sadece değişti. Bugün birçok erkek, kadın ve çocuk çok ve anormal düzeyde çalışmak zorunda kalıyor. Hayatları boyunca hiçbir ücret almadan çalışırlar. Daha da kötüsü, Avrupa'nın göbeğinde insanların satılık mal olarak sergilendiği dükkanlar var. Dün ateşli köleleri köleleştirdiler ve bugün onları barkodlarla yamalıyorlar.
İnsanoğlunun tarih boyunca her zaman kölelik ve esaretle karşı karşıya kaldığı doğrudur. Ancak bu olayla nasıl baş ettikleri çok önemli olmuştur. 1400 yıl önce İslam Arap Yarımadası'nda ortaya çıktığında toplumlar bu olayı fazla tanımıyordu. Bu uğursuz ve ahlaksız olay aziz İslam'ın ilkelerine uygun olmamasına rağmen köleliği birdenbire kaldırıp köleleri barınaksız, işsiz ve gelirsiz bırakmak yerine İslam efendilerindeki ırkçılığı ve kibiri ebediyen ortadan kaldırmak için kanunlar çıkarmıştır. İslam, özgür insanların köleleştirilmesini yasaklamış ve köleleştirmenin tek yolunun Müslümanlarla savaşta bir kafiri yakalamakla mümkün olduğunu belirtmiştir. Elbette bu tüm esirlerin köle olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en ufak bir mazeretle hatta hiçbir mazeret göstermeksizin esirleri serbest bıraktığı çok olmuştur.
İslam bir yandan da kölelere kötü muameleyi ve şiddeti yasaklamış, kölelere insanlık hakları vermiş, onlara evlenme ve aile kurma hakkı vermiş, aileleri olmadan satışlarını kaldırmıştır. Böylece ailesinden ayrılarak satılanlar hususunda da böyle bir anlaşma otomatik olarak geçersizdi. Eğer sahipler kötü davranıp kölesine zarar verselerdi, dişini kırsalardı bile köle serbest bırakılır ve toplumda özgür bir birey olarak kabul edilirdi. Sahiplerinin köleleri yapamayacakları şeyleri yapmaya zorlama hakları yoktu. Kölelerin canları diğer insanların canları kadar değerliydi ve hiçbir sahibin kölesini öldürmeye hakkı yoktu.
İslam mensuplarına hiçbir insanın diğerinden üstün olmadığını, ten rengi, aile ve soy, zenginlik ve hatta güç gibi hiçbir etkenlerin bile insanları birbirinden üstün kılamayacağını göstermiştir. Ancak onların Allah'a inanma ve takva hususunda diğerlerinden üstün kılacak tek şeyin olduğunu öğretmiştir. İşte bu özellik belki de kölede sahibinden daha fazla görülebilir. İslam çalışmaya değer verir ve toprakları bayındır yapmayı tavsiye eder. İşçiye alın teri kurumadan ücretinin ödenmesini tavsiye eder. İslam köleleri özgürleştirmenin birçok yolunu düşünmüş ve köleleri özgür bırakmayı birçok günahın kefareti olarak belirlemiştir.
Böylece aziz İslam'ımız zaten başka sorunlardan kaynaklanan bu sorun ile doğrudan mücadele etmekten ziyade köklerine indi. İslam hep üstünlükçü, kibirli, başına buyruğa dayalı, çıkarcı düşüncelerle mücadele etti. Bu mücadelenin sonucu İslami toplumlarda köleciliğin kaldırılması oldu.
Değerli dinleyiciler, Dünya Köleliğin Kaldırılması Günü isimli özel sohbetimizin sonuna geldik.
Bu arada bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresine gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hud Torpidosu.
Son yıllarda deniz gücü ve deniz silahlarının öneminden dolayı ve kara suları ve açık sulardaki etkin varlığı nedeniyle İran İslam Cumhuriyeti deniz silahları alanında büyük yatırımlar yapmıştır.
Bu bağlamda üretilen deniz silahları arasında Hud Torpidosu belirgin bir başarı olarak yer almaktadır. Biz de bu çerçevede sizlere özel bir program hazırladık. Birlikte dinleyelim.
Günümüzde her türlü savaş gemisi, denizaltı, gemi savar füzesi, uçan botlar ve diğer silahlar İran İslam Cumhuriyeti devrim muhafızları ve ordu envanterinde görülmektedir. Varlığı muharebe alanının denklemlerini değiştirebilecek stratejik deniz silahlarından biri de torpidodur. Torpido, suyun yüzeyinden veya altından ateşlenen ve hedefi vurana kadar suda kalan ve hedefe yakın veya isabet ettikten sonra patlayan bir deniz silahıdır.
Torpidoların hareket ve hızlarından dolayı kontrol edilmesi ve engellenmesi çok zor olduğu için bu gibi silahlar en ölümcül deniz silahları arasında yer alır. Torpidoların su altında hareket etmesi nedeniyle etkili bir silah olarak tanıtılabilmesi için yüksek tahrik gücü, düşük ağırlık ve aynı zamanda yüksek patlayıcı gücü ve küçük boyutta olması gibi birçok kabiliyete sahip olması gerekir. Bu stratejik düşünceden yola çıkarak İran İslam Cumhuriyeti Savunma Sanayisi farklı tipte torpidoların yapımına özel önem vermiştir. İran'da yapılan torpidolar arasında Hud torpidosu büyük önem taşımaktadır. Çok yüksek ve uygun patlayıcı gücü adını etkili ve ölümcül bir silah olarak kaydettirmiştir.
2006 yılında devrim muhafızlar ordusunun büyük peygamber tatbikatı sırasında dünyaya bu tatbikatın öyle bir resmi aktarıldı ki askeri uzmanları hayrete düşürdü. Bu da Fars körfezinde yeni bir torpido ateşlenmesi haberi oldu. Hud torpidosu adı verilen bu yeni gemi savar silahı dünyaya bu şekilde tanıtıldı. Batılılar için İran'ın büyük potansiyele sahip bu gelişmiş torpidoyu yapma teknolojisine erişimi kötü bir haberdi.
Unutulmamalıdır ki devrim muhafızları donanması NEDSA eski komutanı Amiral Ali Fedevi'ye göre bu torpido O dönemde ve hatta şu anda bile dünyanın en hızlı torpidosudur. Savaş kabiliyeti Rusya'da yapılan gelişmiş VA-111 Shkval torpidoya benzer ve sadece iki ülke, yani sadece İran ve Rusya böyle bir silahı yapmak için gerekli teknolojiye sahiptir. Bu torpidonun ortalama hızı normal bir torpidodan 4 kat daha fazladır. Bu nedenle Hud torpidosu İran'da yapılan en önemli deniz silahlarından biri olarak kabul edilmelidir.
Torpidosunun ortaya çıkmasından önce gaz kabarcıklar arasında torpidoları hareket ettirme teknolojisi sadece Rusya'da mevcuttu. Ancak Netsa bu bilgi Hud torpidolarında kullanıldığını gösterdi. Doğal olarak gereken kabiliyetleri elde ettiğini de gösterdi. Dünya medyasının büyük bir bölümü Hud torpidosunu Rus kısa menzilli torpido Shkval'ın tersine mühendisliğiyle elde edilen torpido olarak tanıtmaya çalıştı. Ancak iki torpido yalnızca kabarcık oluşturma ve gaz kabarcıkları arasında hareket etme açısından benziyor. Sonuçta yakıt türü, menzili ve hızı bakımından farklılık gösteriyorlar. Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanlığı Lojistik, Destek ve Endüstriyel Araştırmalardan sorumlu Genelkurmay Başkan Yardımcısı General Ali Abdullahi, Hud torpidosunun yapılmasının önemi hususunda şöyle bir açıklamada bulundu. Ruslar bu teknolojiyle ilgili bize hiç düşünmeyin böyle bir işe girişmeniz mümkün değildir diye söylediler. Ancak bugün araştırmacılarımız Hud torpidosunu yaptılar.
Hud torpidosu çok büyük olmayan boyutlarına rağmen çok yüksek hıza ve iyi patlayıcı güce sahiptir. İşte bu özellikler bir araya gelince bu denizaltı füzesi dünyanın en iyi torpidolarından biri haline geldi. Sadece Amerika değil, aynı zamanda yeni torpidoları da olan ülkeler bile böyle bir askeri teknolojiyi kullanmayı başaramamıştır.
Hud torpidosunun yüksek gücü ve hızı sayesinde Netsa artık özellikle Fars Körfezi'nde düşman gemilerine karşı hassas ve çok etkili bir kabiliyete kavuşmuştur. Hud'un yüksek gücü ve hızı nedeniyle onlarla yüzleşme veya ondan kaçma imkanı yoktur. Çünkü bu torpido 1000 metre mesafeden ateşlenirse hedefi 10 saniyede isabetli bir şekilde vuracak ve imha edecektir. Yani onunla başa çıkma şansı neredeyse yoktur.
Netsa'nın eski komutanı General Ali Fedevi'ye göre füze saatte 360 km hıza sahiptir. Böyle bir hızla ve diğer yandan Fars Körfezi'ndeki Amerikan uçak gemilerinin ve büyük gemilerin büyük hacmi ve çok düşük hızı göz önüne alındığında benzer düzinelerce torpidoyu aynı anda ateşlemek Amerikan gemileri için ciddi bir tehdit oluşturduğu açıkça ortadadır. Böylece Fars Körfezi'nde özellikle Hürmüz Boğazı'nda bu torpidolar çok etkili olabilir. Bu torpido kısa menzilli de olsa Hürmüz Boğazı'nda belirleyici bir silahtır. Çünkü İran karasularından ateşlenirse bu boğazdaki uluslararası su yolunun en uzak noktasına en kısa sürede ulaşabilir ve düşmanı kaçmaya zorlayıp savunma yeteneğinden mahrum bırakabilir. Öte yandan Fars Körfezi'ndeki Hud torpidoları da dahil olmak üzere İran torpidolarının gücü, çeşitli yüksek hızlı gemiler ve füze rampaları, savaş gemileri, denizaltılar, kıyı seyir füzeleri, topçu ateş gücü, İHA'lar ve hava kuvvetlerinin operasyonel kabiliyeti yanında değerlendirmek durumun gerçekliğini daha net gözler önüne serebilir.
Thank you. Hud torpidosu karadan denize fırlatılan sualtı füzesi veya süper kavitasyon kabiliyetine sahip torpido tahrikli bir roket olarak kabul edilebilir. Ultra delme kabiliyeti hızının artmasında ana etkendir ve bu torpidonun stratejik ve önemli kabiliyetlerinden biridir. Ultra delme olgusu torpido başlığında, ucunda ve gövdesinde kabarcıkların oluşumu ve bu şekilde su ile temasının en aza indirilmesi ve hızın iyice artmasında faydalıdır. Bu özelliği sayesinde Hud torpidosu ateşlendikten sonra savaş başlığının etrafında bir balon oluşturarak hızını normal torpidolara göre 4 kat daha arttırır.
Sıradan torpidolar sürtünme nedeniyle saniyede 25 metreden daha hızlı hızlanamazken, Hud torpidoları hedeflerine doğru saniyede 100 metre hızla hareket edebilirler. Maksimum hızının ise saatte 360 kilometre kadar olduğu söyleniyor. Aslında Hud torpidosunun ucunda ve burun kısmında bulunan baloncuk oluşturma sistemi bu torpidoyu altın değerine yapmıştır.
Su ile minimum teması sağlayan bir hava tabakasında yüzen Hud torpidosundan yayınlanan bilgiler bu sualtı silahının denizaltılar tarafından 100 metre derinlikte ateşlenebilme kabiliyetine sahip olduğunu gösteriyor. Savaş başlığı 210 kilogram ağırlığında ve tahrik sisteminde katı yakıt kullanılıyor. Hud ayrıca hız botları ve teknelerinden ve denizaltılardan ateş edilme kabiliyetine de sahiptir ve 15 kilometrelik bir yarıçap içindeki su üstü ve yeraltı hedeflerini yok edebilir.
Patlayıcı gücünden dolayı su üstü gemilerin alt yüzeyini ve denizaltı gemilerinin gövdelerini hedef alabilir. Örneğin destroyer gibi orta boy bir gemiyi denizin dibine gönderebilir. Bu torpidodan iki tanesi eş zamanlı olarak fırlatılırsa büyük gemiler bile devre dışı bırakılabilir. Ayrıca Hud torpidolarının fırlatılma zamanı ve yerinin tahmini de düşman gemileri için çok zordur. Çünkü NETSA'nın bilgilerine göre Hud radara yakalanmayan su üstü araçları yardımı ile fırlatılmaktadır. Bu yüzden bu torpidoların ve füzelerin radar sistemleri tarafından bulunması ve izlenmesi çok zordur.
Değerli dinleyiciler, Hud torpidosu ile ilgili hazırladığımız özel sohbetimizin sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce sitemiz parstoday.com'u ziyaret edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor.
İran sınır muhafızları ile Taliban arasındaki çatışmalar sona erdi. İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı nezdindeki temsilcisi Muhammed Rıza Gaibi, ajansın yeni İran raporunun İran'ın bildirdiği faaliyetleriyle ilgili güncellenmiş normal rapor olduğunu bildirdi. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Batı'nın iyi niyetle yaklaştığı takdirde iyi bir anlaşmaya varmanın mümkün olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, Siyonist rejim nükleer müzakereleri baltalamak için yalan beyanlarda bulunduğunu bildirdi. İran'ın Dışişleri Bakanlığı, Yemen'in başkenti Sana'da devrim muhafızları uzmanlarına ait sözde gizli bir karargahın hedef alındığı yönündeki iddiaların yalan olduğunu bildirdi. Suudi Arabistan, Yemen'deki Birleşmiş Milletler insan hakları soruşturmalarını engellemeye çalışıyor. Birleşmiş Milletler Tahran Koordinatörü, İran'da aşılamanın hızla uygulanmasının övgü eder olduğunu söyledi. Amerika'da ilk omikron vakası görüldü. Türkiye'de son 24 saatte koronadan 196 yeni can kaybı yaşandı. Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı değişti, yeni Ekonomi Bakanı Nureddin Nebati oldu. Türkiye ve Irak Genelkurmay Başkanları telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Filistin yönetimi Kalandiya Havaalanı'ndaki yerleşim birimi yapım hakkında uyarıda bulundu. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20, dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faksla yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.